Ayrım 9, Halid Onların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 97. Sonunda yadsıyamayacağı gerçekleri yüzüne vurup yaptığı açıklamaların basit yalanlar olduğunu söylemişti. David ağlayıp yalvarmış, karısına gerçeği anlatmıştı. Seçtiği yaşam biçimini sürdürebilmek için normal yollardan para kazanmayı beceremediği için uluslararası boyutta uyuşturucu işine girmişti. Temelinde yalnızca bir kuryeydi. Ufak bir ithalat ihracat firmasına ortak olması karanlık işleri için gerekli bahaneyi yaratıyordu. Firmanın doğru dürüst bir işi yoktu. Pek değerli sayılmayacak sanat yapıtları satıyordu. Ama David bu bahanenin ardına gizlenip kimsenin dikkatini çekmeden istediği gibi seyahat edebiliyordu. Kaçakçıların dünyasına karışmasının nedeni son derece basitti. Aşırı alkol, bunun sonucunda utanç verici kadınlarla yaşanan ilişkiler ve kumar borcu. İyi para kazandığı için başka seçeneği kalmamış gibiydi ve ayrıca vicdan azabı gibi duygulardan yoksundu. Ama Allison bu duygudan uzak değildi. Araştırma projeleri David'in patronlarına masum insanları istedikleri gibi kullanma fırsatı yaratıyordu. Akdeniz'in belirli bölgelerinde çalışacak olan ekiplerin isimleri David'e veriliyor ve onlarla temas kurup karısını işe almalarını rica etmesi isteniyordu. Adam gerekirse kadının maaşının yarısını vermeyi bile öneriyordu. Karısını mutlu etmeye çabalayan zengin koca görüntüsüyle yaptığı önerilerin hepsi kabul edilmişti. Üstelik karısına çalışacağı bir gezi ayarladığı için kendi yolculukları iki kez yasal hale geliyordu. Allison, Korsika'daki çalışmayı yarım bırakacağını söyleyerek onu tehdit etti. David çılgına dönmüştü. İkisinin de öldürüleceğini ısrarla söyledi. Öylesine örgütlü bir kötülük dünyası tablosu çizdi ki, yaşamlarını yitirmekten korkan genç kadın ona boyun eğdi. Bu araştırmayı tamamlayacaktı ama evlilikleri sona erecekti, kararını hiçbir şey değiştiremezdi. Daha doğrusu değiştiremeyeceğine inanıyordu o zamanlar. Bir gün sahilden uzakta deniz dibinden örnekler alırken teknenin kamerasında iki adamın bulunduğunu fark etti. Interpol ajanları kocasını birkaç aydır izlediklerini ve hakkında kanıt topladıklarını açıkladılar. Sonuca yaklaşmak üzereydiler. Hazırlıklı olduklarını söylememe gerek yok herhalde. Benim odam da ancak seninki kadar özel sayılabilirdi. Kocası ona inanılmaz bir kötülük ağından söz etmişse de Interpol ajanları tümüyle farklı bir dünyayı, acıları, ıstırapları, gereksiz ölümleri anlattılar. İkisi de uzmandı derken Alison'ın gözleri yaşardı. Fotoğraflar gösterdiler bana. Acı çeken çocuklar, perişan olmuş delikanlılar, genç kızlar. Gördüklerimi asla unutamayacağım, onlar da unutmamamı istiyordu zaten. En bilinen yöntemle onu işbirliği için ikna etmişlerdi. Hiç kimse bayan David Booth'un yerini tutamazdı. Herkesten çok daha fazla bilgi sahibi olabilirdi. Üstelik kocasına söylediği gibi çekip gitmeye kalkışırsa buna izin verilip verilmeyeceği de belli değildi. Aman tanrım diye düşündü Alex. Ne kadar çok şey değişiyor. Interpol ajanları Savoy Oteli'nde karşılaştığı Hammond'dan hiç de farklı değildiler. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve evliliğin çökmesi için belli bir süre tanındı. Allison kocasına karanlık işlerinden bir daha kendisine söz etmezse ilişkilerini kurtarmak için bir kez daha denemeye hazır olduğunu bildirdi. 6 ay boyunca Allison Gerard Booth kocasının etkinliklerini rapor etti. Fotoğraflarda tanıdığı yüzleri açıkladı. Otel odalarına, arabalarına hatta kendi evlerine minik dinleme aygıtları yerleştirdi. Bütün bunları yaparken sonunda neyle suçlanırsa suçlansın David Booth'a fiziksel açıdan zarar verilmeyeceğine inanıyordu. Interpol elinden geldiğince onu koruyacaktı. Hiçbir garanti verilmemişti. Sonunda ne oldu diye sordu Alex. Allison bir an gözlerini kuzeyde kapkaranlık bir biçimde yükselen Blue dağlarına çevirdi. ıstırap veren bir konuşma bandı dinledim. Üstelik kaydedilmesini ben sağladığım için iki kat fazla ıstırap çektim. Bir sabah üniversitedeki dersinin bitiminde jeoloji fakültesindeki odasına bir Interpol ajanı gelmişti. Çantasından çıkardığı kasette kocasıyla uyuşturucu trafiğinin başı olarak tanınan Marquis de Chateauyarrou arasında geçen bir konuşma kayıtlıydı. Alison oturup içkili bir sesin çok sevdiği karısıyla sürdürdüğü evliliğin sona ermek üzere olduğunu ağlamaklı bir şekilde anlatışını dinledi. David'in yetersiz bir insan olduğu için kendini suçladığını, öfkelenip bağırdığını, ağladığını işitti. Karısının yatakta bile kendisini istemediğini açıkladığını duydu. Sonunda da onu kullandığı için kendinden nefret ettiğini ve eğer karısı bunu öğrenirse intihar edeceğini açıklayan konuşmayı dinledi. Chateauyarrou'nun karanlık işlerinden Alison'ın hiç haberi olmadığını en açık biçimde anlatıyordu. Harika bir iş başarmıştı. Interpol en az kaset kadar acı veren bir karara vardı. Anlaşılan David benim ne yaptığımı fark etmişti. Bir mesaj gönderiyordu, kaçma vakti gelmişti. 48 saat içinde Haiti'de boşandılar. Alison Booth özgürlüğüne kavuşmuştu. Ama özgür değildi. Bir yıl içinde David, Chateauyarrou ve diğerlerini ele geçirecekler. Ve içlerinden biri 2'yi de 2'nin 4 ettiğini anlayacak. Booth'un karısı. Alison içkisini dudaklarına götürdü ve gülümsemeye çabaladı. Hepsi bu mu diye sorarken genç kadının her şeyi anlattığına inanmıyordu Alex. Hepsi bu kadar Bay McAuliffe. Şimdi bana gerçeği söyle. Eğer bunları bilseydin beni işe alır mıydın? Hayır almazdım. Niçin öğrenmediğimi de merak ediyorum. Üniversite, göçmen bürosu ya da benzeri bir yetkili kuruluş böyle bir bilgiye sahip olamazdı. Alison, sen bu işi üniversiteden haber aldın öyle değil mi? Aniden kapıldığı korkuyu gizlemeye çalışarak sordu Alex. Genç kadın gülerek kaşlarını kaldırdı. Aman tanrım, itiraf zamanı. Hayır, bana torpil yaptılar. Seni etkilemek için o harika dosyayı hazırlamaya zamanım oldu. Nasıl haber aldın? Interpol bildirdi. Aylardır böyle bir fırsat kolluyorlardı. Seninle görüşmemizden 10-12 gün önce haber verdiler. McAuliffe'in hesap yapmasına gerek yoktu. 10 ya da 12 gün kadının haberi aldığı tarihin Julian Warfield ile yaptığı görüşmeye yakın olduğunu gösteriyordu. Hemen ardından da İngiliz istihbaratından Hammond adında biriyle görüşmüştü. McAuliffe'in midesindeki sızlama biraz daha keskinleşti. Ancak bunu düşünecek zamanı yoktu. Bahçenin gölgeleri arasından bir adam yalpalayarak masaya doğru yaklaşıyordu.
''Demek buradasınız. Biz de hangi cehennemde olduğunuzu merak ettik. Hepimiz içerideki bardayız. Whitehall piyanoda harikalar yaratıyor. Sanki zenci bir Noel Coward gibi. Ha, bu arada umarım bavullarınız elinize geçmiştir. Başınızın dertli olduğunu fark ettim ve onları otele göndermeleri için bir not yazdım. Tabii eğer viskili elimin karaladıklarını okuyabildilerse.''
Genç James Ferguson bir iskemleye çöküp sarhoş sırıtışıyla Alison'a baktı. Başını Alex'e çevirince sırıtışı yok oldu. ''Çok düşünceli davranmışsın.'' dedi McAuliffe sakin bir sesle. Sonra Ferguson'un bakışlarını fark etti. Sözde sarhoş bakışlarının ardında gözleri cap canlıydı. James Ferguson hiç de görünmek istediği kadar sarhoş değildi. 9. Kısım.
Pis minik böceklerden intikam alırcasına gecenin büyük bir bölümünü uykusuz geçirmeye kararlıydılar. Barda eğlenen ekip üyelerinin yanına gittiler ve McAuliffe herkesin görebileceği biçimde şef garsonla konuştu. Eğlencenin bedelini iyi bir ekip başkanı olarak kendisi ödeyecekti. Ferguson'un tanımına uyan Charles Whitehall, Karayiplere özgü şakalar ve esprilerle birlikte bazen sıcak, bazen soğuk ve acımasız şarkıları profesyonel düzeyde sergiliyordu. Tipik bir Kingstonlu balat şarkıcısının temiz, tiz sesine sahipti ama gözlerinde neşe yoktu. Herkesi eğlendirirken kendisi zevk almıyor diye düşündü Alex. Neredeyse iki saat söyledikten sonra yarı sarhoş izleyicilerin alkışları arasında piyanodan kalkıp masaya geldi. Herkesin tebriklerini kabul ederek Alex'in yanına sarhoş Ferguson'un biraz önce terk ettiği iskemleye oturdu.
Harika bir gösteriydi diyerek Alison uzandı ve Whitehall'un elini tuttu. Manikürlü tırnakları, göz alıcı altın yüzüğü, biçimli parmaklarıyla koyu renk eli izlerken tıpkı bir kadın eli diye geçirdi içinden Alex. O sırada Charles herkesi şaşırtarak genç kadının elini usulca öptü.
Garsonun getirdiği beyaz şarabı Whitehall loş ışıkta inceledi ve servis yapması için işaret etti. Alison ile Ruth'un sohbete daldıklarını görünce Alex'e döndü ve alçak sesle ''Sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Ben gittikten 20 dakika sonra odamda buluşalım.'' dedi.
''Yalnız mı?''
''Yalnız.
Sabaha kadar bekleyemez mi?''
Whitehall kara gözlerini McAuliffe dikti ve sert bir sesle yanıtladı.
''Hayır, bekleyemez.''
James Ferguson ani bir hareketle masanın öteki ucundaki iskemlesinden sendeleyerek kalktı ve kadehini Whitehall'a kaldırdı. Yalpalayarak masanın kenarına tutunurken çok sarhoş bir insan görünümü yaratıyordu.
''Kingston'un kralı, birinci Charles'ın şerefine, zenci Sir Noel'a bir harikaydın Charles.''
Zenci sözcüğü aniden sıkıntılı bir sessizliğe yol açtı ve garson Whitehall'un tatmasını beklemeden aceleyle kadehini doldurdu.
''Teşekkürler.'' dedi Jamaikalı kibarca. ''Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Jim Beaumont.''
''Jim Beaumont!'' diye bağırdı Ferguson neşeyle. ''Bu lafı çok sevdim. Bundan sonra benim adım Jim Beaumont. Ve şimdi de...''
Yüzünü garip bir ifade kapladı ve sözleri yarıda kesiliverdi. Alkol kapasitesini doldurmuş olduğu belliydi. Titreyen elleriyle kadehini masaya bırakıp bir iki adım geriledi ve ağır çekim bir filmdeymiş gibi yere yuvarlandı. Masadakiler ayağa fırlayınca çevrede oturanlar da dönüp baktı. Garson şarap şişesini bırakıp ona yaklaşırken en yakınında bulunan Peter Jensen yanına varmıştı bile.
''Aman tanrım!'' dedi Jensen eğilirken. ''Sanırım zavallı çocuk hastalanacak. Ruth, gel yardım et. Hey garson, sen de yardımcı olsana.''
İki garsonun yardımıyla Jensen'lar genç botanikçiyi oturur hale getirdi. Kravatını gevşetti ve biraz olsun kendine gelmesini sağlamaya çalıştılar. McAuliffe'in yanında duran Charles Whitehall gülümseyerek masadan iki peçete alıp yardım etmeye çalışanların yanına doğru attı. Jamaikalı'nın davranışının pek de sevimli olmadığını düşündü Alex. Ferguson inleyerek başını sallarken neredeyse kusacak gibi görünüyordu.
''Sanırım gitmek için iyi bir fırsat.'' dedi Whitehall. ''20 dakika sonra bekliyorum.''
''Veya biraz daha sonra.'' diyerek başıyla onayladı McAuliffe. Jamaikalı Alison'a döndü ve gülümseyerek elini tekrar öptü.
''İyi geceler hayatım.''
Alex biraz sinirlenerek garsonların yardımıyla Ferguson'u ayağa kaldırmaya çabalayan Jensen'ların yanına gitti.
''Odasına götürelim.'' dedi Ruth. ''Viskinin üzerine rom içmenin doğru olmayacağını söylemiştim ona ama beni dinlemedi.''
McAuliffe daha önce gördüğü ifadeyi tekrar yakalayıp yakalayamayacağını merak ederek bakışlarını genç adamın gözlerine dikti. Ve gördü ya da gördüğünü sandı. Kolları bir garsonla Peter Jensen'ın boynuna gevşekçe dolanırken Ferguson gözlerini açtı. Sarhoşlara özgü bulanık bakışları kısacık bir an için keskinleşti. Loş bir odada herhangi bir insanın yapması gerekeni yapıyor, engellere takılmamak için yürütüldüğü yolu seçmeye çalışıyordu. Kısacık bir an için kesinlikle sarhoş olmadığı ortaya çıkmıştı. James Ferguson niçin böylesine utandırıcı bir rol oynuyordu? McAuliffe sabahleyin onunla konuşmaya karar verdi. Özellikle bavuluna bir dinleme aygıtı yerleştirilmesine neden olan viskili elin yazdığı notu açıklamasını isteyecekti.
''Zavallı çocuk sabahleyin kendini çok berbat hissedecek.''
Alice'in yanlarına yaklaştı ve Ferguson'u dışarı taşımalarını birlikte izlediler. Umarım yalnızca böylesi bir gece için kaçamak yapan biridir, alışkanlık haline getirmez.
Aman Alex, ihtiyar teyzeler gibi davranma. Bu gece içkiyi biraz fazla kaçırmış ama aslında iyi bir insan.
Alice'in dönüp boş masaya baktı.
Anlaşılan parti sona erdi.
Sabaha kadar süreceğine karar verdiğimizi sanıyordum.
Yoruldum artık hayatım. Ayrıca benim bavulumu da senin bu sihirli aygıtınla tarayacaktık. Gidip bu işi bitirelim mi?
Elbette diyerek garsona işaret etti Alex. Odaya yaklaşırken genç kadının anahtarını aldı. Birkaç dakika sonra Whitehall'u görmek zorundayım.
Öyle mi? Niçin? Çok geç oldu.
Benimle özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Ne konuşacağımızı bilmiyorum. Geç kalmam. Kapıyı açıp içeri bakarken farkına varmadan Alice'ın girmesini engellemişti. Oda boştu ve saatler önce bıraktıkları gibi ara kapı açık duruyordu.
Çok etkilendim dedi Alice ve kapının kenarına uzanıp girmesini engelleyen kola çenesini dayadı.
Ne dedin? Alex kolunu çekip içeri girdi, ara kapıyı sessizce kapattı ve ceketinden tarayıcıyı çıkarıp genç kadının yatağının üzerinde duran bavullarının çevresinde dolaştırdı. İbre yerinden oynamadı, odayı boydan boya dolaştı ve dinleme cihazı bulunmadığını anladı.
''Ne demiştin?'' diye sordu alçak sesle.
''Beni koruman hoşuma gitti.'' ''Niçin? Bu odanın ışıkları yanmıyor.'' Alice'ın yanıtını duymamıştı bile.
Çünkü ben söndürmüştüm. Çantamı alıp rujumu sürdüm ve senin odana geçerken kapının yanındaki düğmeden ışıkları söndürdüm.
Hiç farkında değilim.
O zaman çok tedirgindin. Anlaşılan benim odama pek ilgi göstermiyorlar.
İçeri girip koridora açılan kapıyı kapattı. Haklısın ama yine de alçak sesle konuş. Bu Allah'ın belası nesneler kapıların duvarların ardından da kayıt yapıyorlar mı?
Hayır sanmıyorum derken bavullarını alıp odanın öteki ucuna taşıyan Alex'e bakıyordu. Amacını biraz fazla belli etmiyor musun?
Ne?
Bavullarımı niçin aldın? Daha boşaltmadım ki.
Yüzünün kızardığını hissederek aptal durumuna düştüğünü fark etti Alex. Özür dilerim galiba gereğinden fazla titizlendim. Bavulları tekrar eline alıp konuşmasını sürdürdü. Berbat bir gündü, henüz bitmiş de sayılmaz. Daha gidip Whitehall'la konuşmak zorundayım. Bir de kendi odamda yattığım zaman horladığım, uykumda konuştuğum ya da kapıyı örtmeden tuvalete gittiğim zaman her şeyin kasetlere kaydedildiğini düşünmek beni sinirlendiriyor. Belki tedirgin olmadığımı iddia edebilirim ama kendimi iyi hissettiğimi söyleyemem. Konudan konuya geçerken sana söylemem gereken başka bir şey daha var. Harika görünüyorsun ve seni kollarıma alıp öpmek, ellerini bedenimde hissetmek için inanılmaz bir arzuya kapılıyorum. O kadar çekicisin ki. Gülüşün de bir harika. Güldüğün zaman seni seyretmek, tenine dokunmak ve sana sarılıp her şeyi unutmak istiyorum. Evet diyeceklerim bu kadar. Tutarlı bir konuşma yapmadığım için artık bana cehennem olup gitmemi söyleyebilirsin. Alison Booth çok uzun bir süre sesini çıkarmadı ve sonra ağır ağır Alex'e yaklaştı.
Elinde bavullarla ne kadar komik göründüğünü biliyor musun diye fısıldadı ve uzanıp genç adamın dudaklarından öptü.
Alex bavulları yere bırakınca çıkan gürültü ikisini de güldürdü. McAuliffe genç kadını kendine çekti. Dudakları birleştiği zaman Alison'ın kararsızlık ya da korku dışında bir nedenle titrediğini hissetti. Usulca onu yatağa yatırırken Alice'ın ipek bluzunun düğmelerini çözüp erkeğin elini göğüslerine götürdü.
''Çok uzun zaman oldu Alex'' diye fısıldadı. ''Acaba Whitehall biraz bekleyebilir mi? Benim bekleyecek halim kalmadı.''
9. ayrımın sonu. Sayfa 106.